Merhabalar kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Yeni bir haftada yeni bir İslam Şehri programıyla yine huzurlarınızdayız. Bu haftada her hafta olduğu gibi yine İslam Şehri'nin sokaklarında dolanıp İslam Şehri'nin sokaklarından sizlere sesleneceğiz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün konumuz kentte zihinsel dönüşüm ve kültür değişmeleri üzerine olacak. Malumunuz olduğu üzere şimdiye kadar yaptığımız tüm programlarda kentle şehir arasında keskin bir ayrım yapmaya gayret ettik. Bugünkü siyasi yani demografik oluşumların, nüfus yoğunlaşmalarının olduğu, yoğunlaştığı bölgelerin aslında şehir olarak adlandırılamayacağını, çünkü şehir vasfına uygun bir takım temel ilkelerden, umdelerden uzak kaldığını dile getirmiştik. Dolayısıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de biz eski şehirlerimizin hızla kentleştiğini ve insanların zihinlerinde meydana gelen değişikliklerin şehirleri değiştirdiğini ama şehirlerdeki bu kentleşmenin de bu kentleşme sürecinin de insanların kültürlerinde bir takım değişmelere yol açtığını, kültürel bir değişme insanları zorladığını söyleyebiliriz. Kıymetli dinleyicilerimiz, değişim ve dönüşüm retoriği yani söylemi aslında farklılaşmayla ikame edilirken en az iki referans noktasında zaruri kılıyor. Yani bir değişimin olması için değişmeden önceki bir halin ve bir süreçle birlikte değişmiş dönüşmüş bir durumun yani iki farklı noktanın olması şart. Dönüşümde alınan referans Batı, Garp olarak nitelendirilme fırsatına haiz olmasına rağmen, dönüşenin Doğu, İslam medeniyeti gibi kavramsallaştırılamaması, insanların iki referanstan hangisini seçeceklerine dair sahih bir tefriki, farklılaşmayı da mümkünsüz kılıyor. Yani tamam, evet değişiyoruz, batılılaşıyoruz, kentleşiyoruz da, bu kentlileşen, bu batılılaşan biz kimiz? Hakikaten hatırladığımız, muhafaza etmek istediğimiz durum, İslam medeniyetinin saf, duru, temiz hali midir? Süratle dönüştüğümüzü görebiliyoruz ama biz kimiz veya İslam medeniyeti nedir sorularının bizce cevapsız kalması, garplılaşma meselesinin çokça tartışıldığı bu çağda, mevcut zihniyet dünyasında ve yaşam şartlarında çözüm getirememek gibi bir çıkmazı da doğuruyor. Muhafazakarlık kurumunun elinde tuttuğuna dair fikrinin olmaması, bilmediği bir vakitte dönüşüme uğramış geleneği değişmez akide telakki etmesi, herhangi bir ürünün veya düşüncenin işlevselliği hakkında derin bilgi sahibi olmaması, onu önce mukallit derecesine yani taklit eden durumuna, vasfına indirirken, değişimin hafifliği zaman içinde bu kurum üyelerinin ortamla aynılaşmasına sebep veriyor. Bu noktada sorunu garplaşma olarak değil, aynılaşma olarak ele almak mecburiyetindeyiz. Zira Lale Devri'nden günümüze serbest ve zorlayıcı kültür değişmelerini de kapsamak üzere, coğrafyamızın yetiştirdiği birçok aydın batılılaşmayı savundu veya bir kesim daima karşısında durdu. Batılılaşma taraftarlarına bakıldığında ise ahlakını da alalım diyenlerle tekniğini alalım ama ahlakını almayalım diyenler arasında bir mücadelenin olduğunu görüyoruz. İşte can alıcı nokta teknik meselesinin bir değerler sisteminin tezahürü olduğunu fark edememektir. Çok net ifade edilebilir ki bu teknolojik devrimin ve dönüşümün en görünür alanı gerek mimari vasıtasıyla gerek toplumun bir aynası olması hasebiyle şehirlerdir. Sivilizasyonun yani güncel manada Batı uygarlığının veya buna karşılık üretilen medeniyet kelimesinin etimolojik olarak kent-şehir türevi olması da yaklaşım noktamıza kuvvetli bir argüman sunuyor zannederiz. Aynılaşmaya enformasyon zaviyesinden bakan Marshall McLuhan isminde bir adam var. Bu adam iletişimci. Bunun küresel köy teorisinin bugün gerçekleşmiş olması aslında bizleri dehşete düşürmesi gereken Fakat işte içinde bulunduğumuz çağ hasebiyle, yani enformasyon çağının algılarımızı hissizleştirmesi nedeniyle fark edemediğimiz bir vaka. Dünya koca bir köy haline geldi. Dünyanın her yerinde aynı bozulmalara, ahlaki zaaflara, aynı felaketlere şahit oluyor. Şehir ve köy tanımımızın, silüetlerimizin, medeni kültürlü insan sınıflandırmalarımızın, dahası medeniyet anlayışımızın ve kültürümüzün birbirinden farkının kalmadığını görüyoruz. Aynı İslam medeniyetinde olduğu gibi, yine bir oluşum, insanların asabiyetine dayanan, birbirlerindeki yardımlaşmalarına, dayanışmalarına dayanan bir oluşumun, ki bunun batıdaki karşılığı city'dir veya polistir, kent temelli batı uygarlığıyla, ki biz bu uygarlığa sivilizasyon dediğimizi tekrar etmiş olalım, kent temelli batı uygarlığıyla şehir temelli medeniyet ayrımını yapmadan, medeniyetle kültür ilişkisini açıklayamayacağımız muhakkaktır. Sivilizasyon kavramı, Fransız İhtilali'nin hemen öncesinde iktisatçılar tarafından kullanılmış ve akademik sözlüğe de 1835'te girebilmiştir. Yani Batı uygarlığı dediğimiz uygarlık anlayışının henüz Fransız İhtilali'nin hemen ardından 1830'lu yıllarda literatüre girdiğini ve sözlüklerde yer aldığını ifade ediyoruz. Kafa karışıklığı ilk patlağını işte burada veriyor. Ki bir rivayete göre Sadık Rifat Paşa tarafından söz konusu bu kelimeye karşılık medeniyet kelimesi üretilmiş ve kullanılmıştır. Her iki kelimenin de yeniliğinin yanında sekülerliği ortada. Daha geriye gidildiğinde bu kavramlar yerine batıda culture yani kültür kelimesinin, İslam coğrafyasında ise özellikle Farabi tarafından Medinetül Fazıla yani faziletli şehir, İbni Haldun tarafından da bir ilim olarak elbette Ümran kelimesinin kullanıldığını biliyoruz. Sivilizasyon, Avrupa'nın 19. yüzyılda ulaştığı gelişme ve yetkinlikle birlikte gelişme yeteneğini de ifade eden bir nişane. Literatürlerde aynen bu ifade, bu tanımlama geçiyor. Yani Avrupa'nın 19. yüzyılda ulaştığı gelişme ve yetkinlikler. Batı'da söz konusu bu gelişme, profanlaşma yani hayatın dinden soyutlanması ve insanın tabiatla mücadelesi gibi fikri temeller üzerinde yükselmektedir. Galileo Galilei'nin hikayesini biliyoruz. İnsanlara kazandırdığı mutlak objektif bakış açısı, insanların dünyayı diledikleri gibi yorumlamasına ve ortaya konulan çıkarımlar da insanlar için toplam faydası tartışılır ancak onlara kolaylık sağlayan ürün ve fikirlerle birlikte dünyayı felakete sürükleyen bir tahribata da neden olmaktadır. Galileo Galilei öncesinde insanların dünyayı bir satı olarak kabul ettiği, uzayı bir satı olarak kabul ettiği, yani dogmatik olarak, değişmez gerçekler olarak kabul ettiğini ve bu gerçeklerinde Kitab-ı Mukaddes'te yer alan bir takım söylemlere dayandırıldığını biliyoruz. Ne zaman ki Galileo Galilei teleskobu icat ederek uzaydaki bir takım gök cisimlerinin hareketlerini tespit etti, işte o zaman insanlara bu mutlak objektif bakış açısını kazandırmış oldu. Hayat çok farklıdır ve herkes kendisi kainatı gözlemleyerek bir çıkarımda bulunabilir. Daha önceki programlarımızda bu çıkarımın insanların nefsi bir takım arzularıyla birleşerek dünyayı felakete sürükleyen bir gelişmeye neden olduğunu, tıbbi yetkinlikler, gelişmeler, teknolojik gelişmeler vesaire bunlarla birlikte kimyasal silahların insanlığı, canlılığı, hayatı ifsad eden kimyasal bir takım ürünlerin ve daha da önemlisi bu teknolojileri üretmek için gerekli olan ham maddenin sağlanması amacıyla sömürgeciliğin doğmasına neden olmuştur. İşte tarihi çizgisel gören bu paradigma, Hazreti Adem'i ilkel, vahşi, modern insanı uygar, gelişmiş olarak tanımlamaktadır. Ancak İslam şehri, teknik, teknolojik bir gelişmişliğin aksine tüm tarihe bir bütün olarak bakıldığında değer yargılarıyla var olmuştur. Şehir teşkilatında meydana gelen değişimle birlikte Yesrib'den Medine'ye dönüş, bu değişiklikte şehir yapılanmasına ışık tutmaktadır. Zira Medine, Dane, Deyene gibi fiil kökü, duyun gibi fiil kökü nedeniyle din kelimesiyle kardeştir ve dinin yaşandığı yer, dini yaşayan adamların beldesi anlamındadır. Yesrib neydi? Yesrib, can alan, düşmana aman vermeyen okların yapım merkeziydi ve teknik olarak üstün bir merkeze tekabül ediyordu. Diğer taraftan Mekke iktisadi olarak üstün bir beldeydi ama Hazreti Peygamber tüm bunları reddetti. Hazreti Musa da Firavun boğulduktan sonra gelişmiş bir kent olarak Mısır'ı reddetmişti. Hazreti Peygamberimiz, Cuma Mescidi, pazar, toplumsal mutabakat gibi şehrin temel ilkelerini belirledi ki bunlar vahye dayanan bir belirlemeydi. Şehri insanlarıyla birlikte önce Müslümanları kardeş yapmak suretiyle ve dahasında gayrimüslimlerle, yani iki ümmet şekli, birincisi icabet ümmeti, ikincisi de davet ümmeti, yani davetin ulaştırılacağı topluluklar olmak üzere bir mutabakatın sağlanması da bugün bizim şehirlerimizde acilen uygulamamız gereken temel ilkelerdir diyebiliriz. Buraya kadar aktardığımız temel umdeler, ki bunlar medeniyetin ilkeleridir, hiç değişmeden, herhangi bir gelişme projeksiyonuna tabi olmadan, kültürel motifler, ki medeniyet yorumu diyoruz bunlara da, kültürel motifler katılmak suretiyle muhafaza edilerek, Cumhuriyet'in ilk dönemlerine kadar toplum tarafından uygulandı. Evet, bu mühimdir. Toplumun bu medeniyet yorumunu uygulayabilmesi, devam ettirmesi. Çünkü bu bir amil olarak medeniyete dayanan kültür ve onu destekleyecek müesseseler, güçlerini Osmanlı'nın son dönemlerine kadar muhafaza etmişti. Burada medeniyetle kültürün ihata etme açısından, yani medeniyet mi kültürü kapsar yoksa kültür mü medeniyeti kapsar şeklinde sorular sorarak hangisinin öncelikli olduğunu anlamak, anlatabilmek mühim durmaktadır. Türkiye tarihinde özellikle Ziya Gökalp'ten başlamak üzere kültür ve medeniyet üzerine birçok çalışmanın yapıldığı ortada kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri. Cemil Meriç'e göre kültür tanımlaması ve tahlili yapılamayacak, bir zemini oturtulması mümkün olmayan bir kavramdır ve Meriç, İrfan geleneğinden bahseder, kültürü reddederek. Nurettin Topçu ise, medeniyeti bulunduğu dönemde bahsedildiği gibi, yani Batı uygarlığı olarak konumlandırmaktadır. Ona göre aslında problemin özünde, kültürle medeniyetin, ki buradaki medeniyetten kastımız medeniyet değil, uygarlıktır, birbirine karıştırılması ihtimali vardır. Bu, mukallitliğe neden olmaktadır. Medeniyet, insanlığın çalışarak ortaya koyduğu teknik eserlerin bütününden ibarettir. Biraz önce Batı uygarlığının bir tanımlamasını yapmıştık. 19. yüzyılda Batı'nın elde ettiği teknik üstünlükten bahsetmiştik. İşte Nurettin Topçu da bunu görerek medeniyetin teknik eserlerin bütünü olduğunu söylemektedir. Kültürse bir toplumu kendi tarihi içinde meydana getirdiği ilim, sanat, ahlak ve dine ait değer hükümleridir. Teknik, kültürden sızan bir usare, kültür ağacının yetiştirdiği bir değer hükmündedir. Kültür ağacının yetiştirdiği bir meyvedir. Biz bunu Batı'dan hazır almış ve husule getirmenin zevkinden mahrum kalmışızdır, diyor. Diğer taraftan bir diğer düşünürümüz Muzaffer Ersöz ise fabrika ürün benzetmesiyle medeniyetin kültürü oluşturduğunu savunur. Bu görüşte medeniyet olmadan kültür olamayacağını savunduğu için medeniyet şehir idrakinden uzaktır. Yani biz medeniyetin şehirle başladığını ortaya koyup kültürün de medeniyet tarafından doğurulduğunu iddia edersek şu konuda hata etmiş oluruz ki daha küçük oluşumların, köy oluşumunun veya bir başlangıcın kültürden uzak olduğunu, bir kültür oluşturmadığını iddia etmiş oluruz. Diğer taraftan Muzaffer Ersöz, milli bir medeniyet görüşünü savunur. Gökalp'in, Garp medeniyetindenim görüşünün karşısında durmak da haklı, ancak İslam medeniyetinin Selçuklu Osmanlı yorumlarını medeniyetin bizzat kendisi görmesi hasebiyle de bir hataya düştüğünü iddia edebiliriz. Kıymetli dinleyicilerimiz, son olarak Mehmet Kaplan, kültür-medeniyet ilişkisi için önümüzü aydınlatacak bir tanımlama yaparak, dili, musikiyi, mimariyi, dağ, taşı, her şeyden önce insanı işlemek, bunları ulaşabilecekleri en yüksek, en güzel, en ince noktaya kadar ulaştırmak demektedir. Bu tekamülcü nazar, Cemil Meriç'in irfan kavramsallaştırmasıyla örtüşür. Bir misal olarak, İslam medeniyetinin mimari anlayışında en temel ilke olarak tevhidin, çelişkilerin ortadan kaldırılması ve tabiatla uyumun sağlanması gibi işlevsel argümanların estetikle buluşturulması esastır. Medeniyeti, var olan kültürü temel ilkeler ışığında nizama sokacak ve ona anlam kazandıracak bir unsur olarak görmek gerekir. Hakeza, Hilmi Ziya Ülken'e göre kültür, milletin içinde bulunduğu medeniyet şartlarına göre ortaya çıkarttığı bütün dil, ilim, sanat, felsefe, örf ve adetler ve bunların toplamıdır demektedir. Görünen odur ki, medeniyet şartlarının değişmesi, yerli ve yerel kültürün yaşatılmasını engellemekte ve rücu edilen yeni uygarlığın kodlarına uygun bir kültürün transferini sağlamaktadır. Lakin transfer edilen kültürün, var olan sembollerle ve daha önemlisi akide ile uyumsuzluğu, kafa karışıklığına neden olmakta, bu marifetle devamlılığını sağlayan uluslar tam manasıyla gelişmeci, kapitalist veya türede herhangi bir ideolojiyi de uygulayamamaktadır. Şartların değişimiyle İslam dünyası estetik kaygıdan beri pragmatist ve bireysel bir işlevselliğe yönelmiştir. Özetle, tevhidi bir ilke olarak işlevsellik estetik bütünlüğünün kırıldığını söyleyebiliriz. Mekanik ve süratli üretimin sonucu olan işlevsellikten uzak estetik de tabiatla bütünleşememiştir. Güzel şehir tanımlaması, zenginlik, ışıklandırma, erişebilirlik gibi taleplerle malüldür. Ev kalmamış, daireler insanların gerçek manada dinlenemediği, sadece uyumak için uğradıkları otel odalarına dönmüştür. Bu yeni bir yaşam tarzına, yeni bir ekonomi modeline, nihayetinde yeni bir kültüre tekabül ediyor. İslam medeniyetinin husule getirdiği şehirlerde insanlar perspektiften, ki burada kastımız zorlayıcı bir yönlendirmedir, perspektiften uzaktır. Bağımlı oldukları, her insanla eşit şartlarda güneş, su, toprak, hava gibi tabi kaynaklardır ve bir kültür gösterimi olarak yaşamları da bununla örtüşmektedir. Hakim paradigma ise, oluşturduğu kent yapılanmasıyla toplumu ikincil kaynaklara muhtaç ederek bir sömürge düzeninin devamını sağlamaktadır. Şimdi kentte yaşamak, ulaşım araçlarına veya teknolojik devrimin bir sonucu olarak elektriğe muhtaç olmak demektir. İnsanlar arası iletişim bir kenara, aile içi ilişkiler de darbe yemektedir. Bayram, kentte bunalan insan için güneyde tatil anlamına geliyor bugün. Tabiattan soyutlanan insan için en temel ihtiyacını karşılamak üzere kentten uzaklaşmak, köye, kısa süreliğine dönmek yeni bir kültür. Kültürün en mühim sahnesi evde, kışa hazırlıkta, ortadan kalkmış durumda. Şimdi, taze soluk olarak yeni bir medeniyet değil, yeniden var olan medeniyetimizin güncel yorumunu yapmak mecburiyetindeyiz. Meydana çıkan kent yapıları, toplumu hakim dünya görüşünün gövdesi haline getirmiyor, eklemliyor sadece. Hadise ise, sahip olunan kültürü boğarak onun tekamülüne fırsat vermiyor. Metanın tamamen ticarileştiği, bu çağda kültür de hazır alınarak maddileşiyor. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir İslam Şehri programının daha nihayetine gelmiş bulunuyoruz. Sizlere yaşanabilir bir çevrede, yaşanabilir bir şehirde güzel günler dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yeni bir haftada yeni bir programla karşınızda olmayı umut ediyoruz. Allah'a emanet olunuz.